Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesindesiniz. Sizlere İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarından sesleniyoruz. Radyomuzu ayrıca internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Hem canlı olarak hem de geçmiş kayıtları tekrar dinleyebilirsiniz. Beni de Twitter, Instagram, Telegram gibi sosyal medya mecralarından takip ederek görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Geçen hafta Transdniester'deydik, Transdniester'i konuştuk. Moldova ve Ukrayna arasındaki sıkışmış konumunu, Ukrayna krizindeki kritik konumunu, Batı'nın Transdniester'e yönelik, Ukrayna'nın Transdniester'e yönelik hedeflerini ve Rusya'nın muhtemel cevaplarını konuşmuştuk. Bu hafta da yörüngemizi bir miktar doğuya kaydırıp Gürcistan'a doğru ilerliyoruz. Gürcistan geçtiğimiz hafta boyunca kitlesel eylemlere, hatta çatışmalara sahne oldu. Yaşanan kriz tabii ki de Amerika'nın da katılımıyla uluslararası bir boyuta ulaşmış oldu. Aynı zamanda her zaman aslında uluslararası bir boyutu da vardı. Ve konunun bu yüzden elbette ki Gürcistan'la olduğu kadar Amerika ve Rusya'yla da ilgisi var. Gürcistan'ın başkenti Tiflis olmak üzere ülke genelinde çeşitli boyutlarda çatışmalar yaşandı geçen hafta. Burada dikkat çekici olan neydi? Aslında bir, eylemcilerin talepleri, ikincisi eylemlerin rengi diyebiliriz bu konuda. Hatta Ukrayna'da 2014'ü andıran görüntülerle karşılaştık. Ve tabii bir diğer önemli husus da Rusya karşıtı sloganlardı. Eylemciler Rusya karşıtı sloganlar attılar. Ellerinde Amerikan bayrakları, Avrupa Birliği bayrakları ve Ukrayna bayrakları taşıdılar. Ve hükümeti protesto ettiler. Peki neyi protesto ettiler? Gürcistan'da ne oluyor? Mesele hükümetin kabul ettiği bir yasayla başladı. Bu yasa adı şu, yabancı etkinin şeffaflığı hakkında bir yasa. Fonların %20'sinden fazlasını deniz aşırı ülkelerden alan kuruluşların yabancı acente olarak kaydolmasını veya önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalmasını öngörüyor. Tabii bu yasanın kabul edilmesi hemen Batı dünyası başta olmak üzere çeşitli ülkelerin ve kuruluşların tepki vermesine yol açtı. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tepki veren isimler arasındaydı. Tasarının kabul edilmesini Gürcistan ve Gürcü halkı için çok kötü bir gelişme olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Bu yasa Avrupa Birliği değerleri ve standartlarıyla uyumlu değildir. Yasa Gürcü vatandaşlarının çoğunluğu tarafından desteklenen Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma amacına ters düşmektedir. Yasanın nihai onayının ilişkilerimizde ciddi yansımaları olabilecektir diyor. Ve ekliyor, Gürcistan'a demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına uyma çağrısı yapıyor ve halkın barışçıl protesto gösterisi düzenleme hakkı bulunduğunu vurguluyor. Bu arada bu yasayı da iktidarda bulunan, şu anda Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılan, bazı milletvekillerden oluşan muhalefetteki Halkın Gücü Partisi sundu parlamentoya ve kabul edildi. Tabii bu tartışmalar Gürcistan'da da eskiye dayanıyor. Daha önceki görüşmelerde milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı ve buna karşı çıkan vekiller söz konusu yasanın Avrupa ile entegrasyona zarar vereceğini iddia ediyorlardı. Ve 7 Mart'ta kabul edilmişti bu tasarı. Meclis önünde yoğun gösteriler düzenlendi. Bu evrede yaşanan gelişmeleri ve verilen tepkileri alt alta sıralayalım. Bu konuda sevgili meslektaşım Emre Köse güzel bir derli toplu bir yazı hazırlamış. Onun zaten yazısından aktaracağım bu kısımları. Mesela Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Amerika'ya gerçekleştireceği çalışma ziyaretindeki tüm toplantılarını yaşanan bu gösteriler nedeniyle iptal etti. Ve yasa taslağının masasına gelmesi halinde veto edeceğini söyledi. Ve şunları söylüyor. Bir video yayınladı, özgürlük anıtında arkasını alıp şunları söylüyor. Sizinleyim diyor. Zira bugün özgür Gürcistan'ı istikbalini Avrupa'da gören ve kimseye bu geleceği elinden alma hakkı vermeyecek Gürcistan'ı temsil ediyorsunuz. Farkındaysanız zaten gelen ilk tepkilerden birkaç defa Avrupa Birliği değerleri ifadesiyle karşılaştık. Şunu söylüyor. Bu yasa bu arada Venedik Komisyonu'na gönderilmesi bekleniyor. Oralara da geleceğiz. Şunu söylüyor. Venedik Komisyonu'na gönderilmemeli. Venedik Komisyonu bu yasanın nasıl bir yasa olduğunun pekala farkında. En başından beri bu yasayı veto edeceğimi söyledim ve bunu yapacağım. Amerika da zaten tepkili bu yasaya. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, barışçıl protestocuların özgürce toplanmalarına ve görüşlerini ifade etmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtiyor. Price aynı zamanda Washington yönetiminin bu oluşan durum nedeniyle Gürcistan hükümetine karşı yaptırım olasılığını göz ardı etmediğini ifade ediyor. Yani hemen yaptırım kartını çıkarttılar. Şimdi elimizde ne var? Avrupa Birliği'nin AB değerleri, ilişkilerimiz bozulur ha tepkisi ve Amerika'nın bakın yaptırım uygulayabiliriz tehdidi bulunuyor şu anda. Aynı şekilde zaten Amerika'nın Tiflis Büyükelçisi Kelly Dagnan da bu yasa karşıtı bir açıklamada bulundu. O da şunu söylüyor, ülkede dış yardım tamamen şeffaf olduğu için buna gerek yok diyor özetle. Ve ilginç bir nokta daha, taslağın tıpkı Rusya'da olduğu gibi sivil toplumu damgalayacağına, bağımsız medyayı ve muhalif sesleri susturacağına inandığını söyledi. Aynı şekilde Alman Büyükelçisi Peter Fischer da aynı görüşte. Fischer de şunu söylüyor, tasarının kabul edilmesi Gürcistan'ın AB'ye arzularına ve ayrıca AB normları ve değerlerine aykırı demiş. Gelen tepkilerle, uluslararası yansımalarıyla devam edeceğiz. Hemen bir müzik arası verelim. Gürcüce bir şarkı dinleyeceğiz. Gerçeğin Yörüngesi'nin dinleyicileri zaten her zaman konuyla ilgili şarkılar seçmeye çalıştığımı bilirler. Bu hafta da bu yüzden bize Gürcüce dilindeki şarkılar eşlik edecek. Cansuk Kakitze'den Arkadaşlık şarkısını dinliyoruz. Kısa bir sürenin ardından yine birlikte olacağız. Tekrardan merhabalar, ben Erkin Öncan, Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarından sesleniyoruz size. Aynı şekilde radyomuzu Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Önceki radyoların kayıtlarını da dinleyebilirsiniz internet sitesi üzerinden. Ve aynı şekilde beni de sosyal medya mecralarından takip ederek görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gürcistan'da kabul edilen yabancı acenteler yasasını ve kolektif batının buna verdiği tepkileri konuşuyorduk. Az önce de söylediğim gibi Emre Köse'nin bu konuda önemli bir yazısı vardı. Oradan aktarmaya devam ediyorum. Bu arada Amerika'nın Tiflis Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklamada şunu söylüyor. Yasanın Kremlin'den esinlenmiş olduğunu belirtiyorlar. Yani aslında daha basit bir ifadeyle bu Rus etkisidir diyorlar. Yani yine gözümüzde bir araya getirelim, canlandıralım. Aynı Ukrayna meselesinde olduğu gibi eski Sovyet ülkesi Rusya'ya yakın, Rusya'nın jeopolitik çıkarlarıyla ilgili sayılan bir mesele ve demokrasi, insan hakları, AB değerleri ve Kremlin etkisi. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu yasa aslında Kremlin etkisini, bırakalım Kremlin etkisini, doğrudan Amerikan yasası. Gürcistan parlamentosunda bile bu yabancı acenteler yasası iki versiyonla çalışıldı. Bir Gürcü versiyonu, bir de Amerikan versiyonu. Bu iki versiyon tescil edildi. Bu ikinci versiyon Amerika'da hali hazırlıkta yürürlükte olan yabancı acenteler kayıt yasasının tercümesiydi. Yani yasaya karşı çıkan eylemciler, bu eylemcileri yönlendiren Gürcistan içindeki organizasyonlar, yasaya tepki gösteren, yaptırım tehdidinde bulunan, ilişkilerimiz bozulur diyen taraflar aslında o tarafın çıkardığı bir yasanın Gürcistan'da uygulanıp uygulanmaması tartışmasının ötürü tepki veriyorlar. Yani burada tepki verilmesi gereken şey olsa olsa Amerikan yasası olmalıydı. Yani mantıken göstericiler ellerinde Amerikan ya da Avrupa Birliği bayrakları yerine sadece Gürcistan bayraklarıyla belki Amerikan elçiliklerine yürüseler daha mantıklı bir şey yapmış olacaklardı. Bu arada Amerika bu yasayı Gürcistan'dan çok çok daha önce 1938 yılında yürürlüğe koydu. Ve Gürcistan'da yürürlüğe konan bu yasa Amerikan orijinali versiyonundan çok daha hafif. Mesela Amerikan versiyonunda bireyler için de geçerli bu yabancı acenteler meselesi. Yani bireyler üzerinde de yaptırım hakkı tanıyor. Gürcistan'da böyle değil, tüzel kişiler için yaptırım hakkı tanıyor. Ve bu yasa da zaten parlamentoda yoğun tartışmalar yarattı. Saakashvili'nin destekçilerinden olan Birleşik Ulusal Partisi'nden eski bir vekil, eski Cumhurbaşkanı Saakashvili'nin destekçilerinin lideri olan Levan Habeşvili görüşmeleri sabote ediyor ve yasayı onaylayan Hukuk Komisyonu Başkanı Andri Ohanashvili'ye saldırıyor. Kavgalı bir tartışmalar dönemi yaşanıyor. Bu tasarı da ilk olarak Batı karşıtlığıyla tanınan Halkın Gücü Hareketi tarafından ortaya atılıyor. Ve iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi vekillerinden de destek alınca zaten yasanın onaylanması sürecine gidiliyor. Yasaya tepki veren bir bağımsız milletvekili de var Emre Köse'nin yazısına göre. Roman Gotsiridze diyor ki, Gürcü rüyası ülkeyi izolasyona doğru götürüyor ama bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tabii taslaklar vesaire onaylandı ama bu taslakları hazırlayanlar da bunu belirttiler. Belgeler doğrulanması için Avrupa Konseyi bünyesindeki Venedik Komisyonu'na gönderilecek. Bu arada az önce bahsettiğimiz Halkın Gücü Hareketi de Amerika ve Avrupa Birliği'nin Gürcistan'ı savaşa sürükleme teşebbüslerine daha sert yanıt verilmesini talep eden iktidar yanlısı Gürcü Rüyası'ndan istifa eden vekillerden oluşuyor. Bunun da tabii ki diğer meselelerde olduğu gibi tarihsel bir arka planı var ve bu arka plan bize önemli şeyler anlatıyor. Bu arka planda Gürcistan özelinde de 2003 yılında yaşanan Gül Devrimi'ni hatırlamakta fayda var. Gül Devrimi, yani Vardabis Revolutsiya, Güller Devrimi anlamına geliyor. 2003 yılında meydana geldi bu olay ve o dönemin devlet başkanı Eduard Shevardnadze'nin görevini bırakmak zorunda kalmasıyla sonuçlandı bu olay. Tabii aslında Gürcistan'da Gül Devrimi'ne giden olayların da bir anlamda Ukrayna ile ve benzer eski Sovyet ülkelerinde yaşananlarla çok önemli benzerlikleri bulunuyor. Mesela Shevardnadze 1992 yılından beri Gürcistan'ı yönetiyor. Kendisi hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya çıkıyor. Onun döneminde Abazya ve Güney Ossetya Tiflis yönetiminin kontrolünden çıkıyor. Ve hem siyasal hem de bir ekonomik kriz baş gösteriyor. Tabii ki de o dönemki en önemli rakibi de Mihail Saakashvili'ydi. 2 Kasım 2003 tarihinde bir parlamento seçimleri düzenlendi. Uluslararası gözlemciler tarafından da takip edildi. Saakashvili de seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü. Ve uluslararası gözlemciler de Saakashvili'nin bu iddialarını destekledi. Ve 2 Kasım seçimlerinden tam 20 gün sonra 22 Kasım'da gösteriler doruk noktasına ulaştı. Ve Shevardnadze'nin istifasına giden aslında o süreç başlamış oldu. Eski ülkenin lideri Shevardnadze konuşma yaptığı sırada Saakashvili'nin önderliğindeki göstericiler ellerinde kırmızı güllerle parlamento binasına girdi. Hatta hareket de adını buradan alıyor. Gül devrimi denen renkli devrim. Ve dolayısıyla eski devlet başkanı konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalıyor. Korumaları eşliğinde parlamentoyu terk ediyor. Seçkin askeri birlikler göstericilere müdahale etmeyi reddediyor. Ve bunun üzerine de Shevardnadze de 23 Kasım'da muhalefetle bir görüşme yapıyor ve devlet başkanlığı görevinden ayrıldığını duyuruyor. Tabii Shevardnadze'nin istifa haberi o dönemin politik ortamında büyük bir sevinçle karşılanıyor. Başkent Tiflis başta olmak üzere sokaklarda çok büyük gösteriler düzenleniyor. Shevardnadze'nin ardından da Nino Brzezinski vekaleten görevi üstleniyor ve 4 Ocak 2004'te Saakashvili ezici bir çoğunlukla devlet başkanı seçiliyor ve 25 Ocak 2004 tarihinde görevine başlıyor. Peki Gül Devrimi sonrasında Gürcistan nasıl oluyor? Hiçbir şekilde ne ekonomik ne politik olarak istikrar sağlayamıyor, gelişemiyor. Bunları şu yüzden söylüyorum çünkü Gül Devrimi'ni getiren şey de aslında ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktı tırnak içinde. Ama bunların hiçbiri iyiye gitmiyor. Tabii en büyük felaket de Güney Ossetya ve Abazya konusunda yaşanıyor. Saakashvili o dönem açık bir provokasyon uygulayarak Güney Ossetya'ya askeri müdahalede bulunuyor ve bu da ülkesi Rusya ile bir savaşa sürüklüyor. 5 gün süren çatışmalar sonunda da Gürcistan iki bölge üzerindeki daha önce sahip olduğu haklardan dahi feragat ediyor, söz hakkını kaybediyor. Tabii bu dönemde Saakashvili, NATO, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından çok yoğun bir şekilde destekleniyorlardı. Bu çatışmalar döneminden sonra da destek vermeye devam ettiler. Zaten Saakashvili Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye olmayı en önemli amaçlarından biri haline getirmişti. Yine Rusya'nın dibinde. Ama bu Gül Devrimi, bu renkli devrim ülkeyi öyle bir konuma getirdi ki Gürcistan var olan elindekileri bile kaybetmek durumunda kaldı. Mesela Rusya'dan aldıkları doğalgazı Azeri gazıyla ikame etmeye çalıştılar. Gaz fiyatları yükseldi. Ekonomik kriz arttı. Kendi doğalgaz dağıtım ağının mülkiyetini bile Azerbaycan'a devretti. Bu noktada aslında Saakashvili'nin kendisine de bir parantez açmamız şart. Ama bundan önce bir müzik arası verelim yine. Yine Gürcüce bir şarkı dinleyeceğiz. Mirza Gelovani hakkında bir şarkı dinleyeceğiz. Mirza Gelovani 2. Dünya Savaşı sırasında 27 yaşındayken Sovyet saflarında savaşarak ölen Gürcü bir şair.
Легенда вши призна, капремни вас избрал, сича бу гешенди, роца гули мгерис, роца сули мгерис, думаре ва мирза, вай ро маркшвенис. Шен симрера квия, шен си цоцхле квия, сакартвелос диас, агмертед ди мудам булав гихновен гзеби, зеча бу гзнеби, საქართველოს მთები, საქართველოს მთები. ძმათა სასაფლავო, თეთრი სასაფლავო, გულში გიგრავს მოსანს, დაჯარის გაძნავო, სათიფლინებს ნედა, შენი სულის ტიბი, შავლე შავი ჩოხა, წითლად რადო ღვიის. დაჭრილ არწის გავხა, დაკეცილი ვრდები, მაღლა, მაღლა, მაღლა, ვარსკვლავებში ჩნდები. მირზა ბიჭო ახლა, დედის გულთან ერთად, კვლავ გიხმობენ მთები, საქართველოს მთები.
Tekrardan merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'nde Gürcistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekanslarında sizlerleyiz. Radyomuzu ayrıca internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Saakashvili diyerek müzik arasına girmiştik. Saakashvili ile devam edelim. 2001'de Birleşik Ulusal Hareketi Partisi'ni kuruyor. Muhalefetin lideri oluyor ve Tiflis Şavar Natsesiz sloganıyla muhalefetteki Cumhuriyetçi ve Muhafazakar partilerle bir blok oluşturuyor. Ve 2002'de düzenlenen yerel seçimlerde Tiflis Belediyesi Meclis Başkanı seçiliyor. Yani Gül Devrimi'nden bir yıl öncesinden bahsediyoruz. Tabii az önce bahsettiğimiz renkli devrim sürecinde de ülkenin başına geçiyor. Çeşitli reformlar, tırnak içinde söylüyorum bunu, uygulamaya çalışıyor. Bu reformlardan kasıt zaten ülkeyi Avrupa Birliği'ne, NATO standartlarına ve Batı'ya daha çok entegre etmeye çalışmak üzerine. O dönem tabii Saakashvili yönetimi Batı Meclisi tarafından başarılı olarak nitelendiriliyor. Ve bu başarının ölçüde şu genelde ifadelerle aktarılmış. Yabancı yatırımlar için güvenilir bir ülke. Zaten bir ülkeyi Batı nezdinde daha albenili, daha iyi ve daha olumlu pozisyonda görülmesini istiyorsanız Batı yatırımları için güvenilir bir ülke olup olmadığını ölçmek gerekiyor Batı nezdinde. Çünkü mesele Ukrayna örneğinde olduğu gibi klişe anlatımla söyleyecek olursak tamamen duygusal. Bu bütün örneklerde böyleydi. Sovyetlere olan saldırılarla da ilgiliydi bu. Aynı sebep geçerliydi. Sovyet sonrası dağılan cumhuriyetlere ilişkin Batı'nın yaklaşımı da aynı şekildeydi. Ve tekrar tekrar zaten yeri geldikçe hatırladığımız renkli devrimler, Ukrayna'da yaşanan, Gürcistan'da, Ermenistan'da yaşanan vesaire, bunların da hepsi bu bölgelerin yabancı yatırımlar için güvenilir bir hale gelmesiydi. Tabii ki de Saakashvili yönetime geldi ama bir süre sonra onun da ona karşı muhalefette gitgide arttı. İstifa çağrıları yapıldı kendisine. Kendisine karşı protestolar düzenlendi. Mesela daha önce kendisine destek veren bir iş insanı muhalefete geçtikten sonra Saakashvili karşıtı protestolar örgütledi. Badzi Patarkacishvili. Saakashvili de tabii ki de bu protestoları düzenleyenlerin Rusya'nın talimatıyla hareket ettiğini iddia etti. Yine eski Sovyet coğrafyasında olan her şey gibi öncelikli olarak yine Kremlin bahanesine sığınıldı. Tabii Saakashvili bir yandan Rusya'yı suçlarken diğer yandan da protestocuları dağıttı. Muhalefet televizyon kanallarını kapattı. Olağanüstü hal ilan etti. Ama tabii bunlar yetmedi. Saakashvili o dönem istifa etmek zorunda kaldı. Tabii yapılan diğer seçimlerde ikinci kez tekrar Cumhurbaşkanı seçilebildi 2007'de. Ama kendisine yönelik destek gözle görülür bir biçimde ve hızla azalmaya başlamıştı. Ve bölgede Rusya'yla ihtilaflı olarak bilinen konu Güney Ossetya ve Abazya meselesi yine patlak verdi. Ve yine 2008'de çatışmalar dönemi yaşandı ve Moskova yönetimi Abazya ve Güney Ossetya'yı bağımsız devletler olarak tanıdı. Yani bu anlattıklarım size aslında Ukrayna'da Batı müdahalesiyle yaşanan süreci hatırlatıyordur muhtemelen. Gürcistan'da da daha önce çok benzer bir durum yaşandı Abazya ve Güney Ossetya meselesinde. Saakashvili'nin siyaseten yenilmesi de 2011 yılında gerçekleşiyor. İş adamı Ivanishvili kendisine karşı seçimlere katılıyor ve muhalefetin çok önemli bir kısmını bir araya getirebildiği için 2012'deki genel seçimlerden galip çıkarak Saakashvili'yi koltuğundan indiriyor. Tabii görev süresi boyunca yaptıkları nedeniyle Saakashvili'ye yönelik çok sayıda suçlama var. Çok sayıda soruşturmanın habercisiydi aslında Saakashvili'nin yenilmesi. Dolayısıyla Saakashvili de nihayetinde 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı görev süresi dolduktan sonra Amerika'ya kaçıyor. Ve hakkında soruşturmalar açılıyor. Şöyle iddialar var. 2007 yılında muhalefetin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkacishvili'nin mal varlığını el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmek gibi suçlardan hakkında soruşturma açılıyor. Aynı zamanda bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ortaya çıkıyor ve 3 yıl hapis cezası da alıyor. Tabii Gürcistan'da yaşanan bu renkli devrim, güller devrimi dediğimiz olay, Ukrayna'da olumlu karşılandı oranın aşırı sağcı ve batıcı güçleri tarafından. Saakashvili de zaten Ukrayna'da daha önce gerçekleşen turuncu devrimin destekçileri arasındaydı. 2014'te gerçekleşen Maydan darbesini de destekledi Saakashvili ve Maydan darbesinin ardından dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko kendisini ülkeye davet etti, Ukrayna'ya davet etti. Saakashvili de Gürcistan'da biten siyasi yolculuğuna Ukrayna'da Poroshenko'nun danışmanı olarak devam etmeye başladı. Ve Poroshenko tarafından 29 Mayıs 2015 tarihinde kendisine Ukrayna vatandaşlığı verildi. Amerika tarafından örgütlenen renkli devrimden Amerika tarafından örgütlenen başka bir renkli devrime transferi de böylelikle tamamlanmış oldu o dönem için Saakashvili'nin. Sadece vatandaşlık almakla da kalmadı, Poroshenko kendisini Odessa valiliğine atadı. Vali oldu Ukrayna'da. Tabii işler beklendiği gibi gitmedi ve Saakashvili'nin Poroshenko'yla da arası bozuldu. İktidarın oligarklarla işbirliği yaptığını söyledi. Ukrayna'da yolsuzluklar yaşandığını ve bu yolsuzluğa karışan isimler arasında Ukrayna hükümetinden iktidar mensuplarının da bulunduğunu söylemeye başladı. Dönemin başbakanı Yatsenyuk ve hatta dönemin İçişleri Bakanı Avakov'u hedef almaya başladı. Bu arada Avakov da Neonazi Azov taburunu Ukrayna ordusuna resmen bağlayan İçişleri Bakanı'dır. Bu arada da Saakashvili Ukrayna'da bir anda muhalefete geçerken Gürcistan vatandaşlığını da kaybetti. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgi Margvelashvili Saakashvili'nin Gürcistan vatandaşlığını sonlandırdı. Tabii Ukrayna gibi tırnak içinde Batı demokrasisinin olduğu bir yerde muhalefet yapmak aslında o kadar da kolay bir şey değil. Saakashvili de muhalif tutumunu artırınca Ukrayna yönetimi de harekete geçti ve Ukrayna Güvenlik Servisi Odessa Valiliğine baskın yaptı. Bunun üzerine Saakashvili de 2016 yılında valilik görevinden istifa etti. Tabii siyasi faaliyetlerini durdurmadı. Kiev'de Yeni Güçler Hareketi Partisi adı altında yeni bir örgüt kurdu. Bunlarla protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bu sefer kendisine Ukrayna vatandaşlığı veren Poroshenko'yu da doğrudan hedef almaya başladı. Poroshenko da tabii ki de 2017 yılında Saakashvili'nin Amerika'da bulunduğu günlerde bu sefer Ukrayna vatandaşlığını da iptal etti ve aslında böylelikle Saakashvili pasaportsuz kaldı. Bir yandan tabii Gürcistan da hem Ukrayna'ya yaptığı başvurularda Saakashvili'nin iade edilmesini talep ediyordu. Saakashvili de kendisinin sahte bir belgeyle, gerçek olmayan bir belgeye dayanarak vatandaşlıktan, Ukrayna vatandaşlığından çıkarıldığını savundu. Ve Ukrayna'ya geri döndü. Eski Ukrayna Başbakanı Timoshenko ve bazı Ukraynalı milletvekilleri eşliğinde Polonya sınırından kendi destekçilerinin de yardımıyla rahatça geçti. Ve Ukrayna parlamentosu önünde protesto gösterilerine başladı. Saakashvili taraftarları da çadırlar kuruldu, protestolar düzenlendi. Saakashvili zaten Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele mahkemesinin kurulması, seçim yasasının değiştirilmesi, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması gibi taleplerle hareket ediyordu. Ve Poroshenko'ya yargı yolunun açılmasını da talep etmeye başladı daha sonra. O dönem Saakashvili de kendisi nasıl zamanında Gürcistan'daki eylemcileri Rusya destekli olmakla suçladıysa kendisi hakkında da Rusya'ya destek olduğu yönünde eleştiriler de yapıldı. Ve hatta bu protestoların Rusya'dan gelen parayla organize edildiği ve suç örgütlerine yardım ettiği bu yolla, bu tür gerekçelerle Saakashvili Kiev'de gözaltına alındı ama çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Daha sonra yine 2018 yılında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı Saakashvili ve bir dönemde Polonya'ya gönderildiği iddia edildi. Saakashvili'nin siyasi çalkantılı yaşamında zaten bu tür gelişmeler yaşandıkça 2018 yılına geldik ve Saakashvili de kendince akıllı bir hamle yaparak ertesi yıl Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Poroshenko'ya karşı Zelenski'ye destek vermeye başladı. Zelenski de seçildiği takdirde Saakashvili'ye Ukrayna vatandaşlığını geri vereceğini söylemişti ve geri de verdi zaten. Saakashvili böylelikle Ukrayna'ya geri dönmüş oldu. O dönemde yine Ukrayna içinde de görev aldı. Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi başkanlığına getirildi. Tabii Saakashvili bütün bunların ardından 8 yılın ardından Gürcistan'a döndü ve hapse atıldı. Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı vardı ve 2014'ten beri dönmüyordu. Ani bir kararla Gürcistan'a döneceğini açıkladı. Döndü. Giriş yaptıktan sonra da tutuklanarak hapse kondu. Son olarak da zaten psikolojik durumunun çok da iyi olmadığına ilişkin haberler görüyoruz Gürcü basınında. Zaten açlık grevine de başlamıştı. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Saakashvili Tiflis'te gözaltına alınınca Saakashvili'nin Ukrayna vatandaşı olduğunu hatırlattı. Ve başı derde giren her Ukrayna vatandaşını koruruz açıklamasında bulunmuştu. Tabii ki de bu tür meselelerde hiçbir zaman mesele bir insan olarak, bir şahıs olarak Saakashvili'nin kim olduğu, neyi temsil ettiği değil. Ukrayna'nın burada Gürcistan'a verdiği mesajla Saakashvili üzerinden Gürcistan'ın Ukrayna krizinde aldığı tarafsızlık tutumuydu. Çünkü Gürcistan Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyonda daha tarafsız bir tutum almayı tercih etti. Ukrayna'da savaşan, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan çok sayıda Gürcü paralı asker var. Bunların hatta bazılarıyla ilgili yargı süreçleri başlattı Gürcistan yönetimi. Bu tabii ki de mevcut yönetiminde Batı'dan, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan kopmuş olduğunu göstermiyor. Ama bir tarafsızlık bile aslında Gürcistan'a bir ayar verilmesi ihtiyacına yetti. Ki son haftada yaşanan eylemlerde aslında tam olarak bunun bir göstergesi. Saakashvili konusunda o kadar kararlılar ki bu arada. Başbakan Garibashvili şunu söylüyor. Gezegendeki herhangi bir insan gelip bize sorarsa, söylerse, çağrıda bulunursa bugün Saakashvili'yi serbest bırakacak bir hükümet yok demişti. Yani Saakashvili örneğinde aslında şunu görüyoruz. Burada kritik olan ve Saakashvili örneğinin son dönem yaşananlarla olan alakası şu. Gürcistan'a kolektif batı dediğimiz toplam bir ayar vermeye çalışıyor. Çünkü Gürcistan henüz tam bir kopuş yaşamamış olsa bile daha ulusal çıkarlarını öncelik alan bir pozisyona sürüklendi. Yani şimdi Gürcistan'a niye tepki veriliyor bu yasa karşısında? Yasa en baştan beri söyledik, Amerikan yasası. Hatta Avrupa'da da bazı benzer, tam böyle olmasa da benzer yasalar mevcut. Peki Gürcistan'a niye tepki veriliyor? Zaten yasa Amerikan yasası. Gürcistan'da kabul edilen, yayının başında söylediğimiz gibi. Amerika'da zaten 1930'lu yıllardan itibaren uygulanıyor bu yasa. Ama Gürcistan bu yasayla birlikte ne olursa olsun bir yerde kendi ulusal çıkarlarını korumaya ilişkin bir önlem hamlesi almış oldu. Birinci en önemli sebebi bu zaten Gürcistan'a tepki verilmesinin. Niye batılı ülkeler tepki veriyor? Çünkü bu sivil toplum kuruluşları ve fonlar üzerinden dünyanın diğer ülkelerine sızan, orada siyaset dizaynına girişen, hatta güçlendikleri yerde siyasi operasyonlar düzenleyebilecek kadar güçlenebilen organizasyonlar Batı ülkeleri ve Amerika tarafından gönderiliyor bu ülkelere. Yani onların tarzı bu. Fon meselesi, çeşitli ödenekler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli hak grupları üzerinden siyasi dizaynlarda yer almak zaten Batı'nın bugüne kadar en çok yaptığı şeylerden biri ve medya alanında tabii ki. Bu yüzden Gürcistan'a tepki verildi ve bu yüzden en başta Batı ülkeleri tepki verdi. Çünkü Gürcistan'ın konumu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından itibaren bu siyasi çalkantılar vesaire dışında ağırlıklı olarak Batı'dan yanaydı. Çünkü Rus karşıtı bir üs haline getirilmeye çalışıldığı için bütün eski post-Sovyet ülkeleri, Gürcistan'da bunun önemli ve başarılı örneklerinden biriydi. Ve böyle bir ülkenin tırnak içinde çizgiden çıkmasını istemiyorlar ve kabaca tabirle ayar vermeye çalışıyorlar aslında. Ve en başta söylemiştik, eylemcilerin Rusya'ya karşı sloganlar atmaları çok ilginç bir mesele. Çünkü herkes biliyor orada bu yasanın Amerikan orijinli bir yasa olduğunu. Gürcistan parlamentosunda dahi bu Amerikan yasasının da konuşulduğunu. Ama eylemcilere bakarsak işte siz Rusya'sınız, Rusya yasası istemiyoruz gibi sloganlar atıyorlar. Çünkü benzer bir yasa Rusya'da da var. Rusya'nın kendi yasası ama Gürcistan'da uygulanan Amerikan yasası. Niye Rusya ile eşleştiriliyor? Çünkü bunun doğrudan Batı'nın Rusya ve Çin'le ilgili, Rusya ve Çin gibi buna işte Kuzey Kore'yi de katarız, hatta Küba'yı da katarız, Suriye, İran vesaire. Batı'nın bu tür ülkelerle ilgili öne sürdüğü otoriter rejim, özgürlüklerin kısıtlanması, işte Rusya'da otoriter rejim var, özgürlükler kısıtlanıyor veya Çin'de aynı şekilde, bu anlatı sebep oluyor ve bu nedenle Rusya ile eşleştiriliyor bu iş. Mesela bu eylemler başladığında bir haftadır ben zaten en başta Batı medyasını taradım. Batı medyasında zaten klasik kavramlar vardı. Avrupalı liderlerin endişeleri, Gürcistan halkının haklı demokratik talepleri vesaire. Ama tartışılan şey neydi? Tartışılan şey tam olarak somut bir meseleydi. Yani iş yapan, fonla iş yapan kuruluşların %20'den fazlası yabancı acente olarak tanımlanmasıydı. Yani bu anlamda Ukrayna'nın geçirdiği aşırı sağcı dönüşümle de bir benzer, bir paralellik taşıyor Gürcistan örneği. Çünkü Ukrayna'da da zaten Yanukovic'in tasfiyesi sürecinde, Yanukovic biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını iptal eden liderdi. Ki Maydan darbesinin de aslında bana kalırsa en önemli sebebi buydu. AB ile entegrasyonun, AB değerlerinin, demokratik dünya ile olan bağların kesileceği fikriydi. Tam bu noktada da zaten Ukrayna lideri Zelenski, Gürcistan'da yaşanan bu eylemlere, yani bu renkli devrim kalkışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve sahiplendi. Gürcistan'daki eylemlerde Ukrayna bayrağı açıldığı ve Ukrayna marşı okunduğu için teşekkür etti Ukrayna lideri ve şunları söyledi. Dost Gürcistan'ımıza başarı dilemeyecek bir Ukraynalı yoktur. Demokratik başarı, Avrupa başarısı. Avrupa Birliği'nde olmak istiyoruz ve olacağız. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'nde olmasını istiyoruz ve eminim öyle olacak. Moldova'nın da Avrupa Birliği'nde olmasını istiyoruz ve eminim ki olacak. Avrupa'nın tüm özgür halkları bunu hak ediyor. Tabii bu gelişmeler üzerine son olarak da Gürcistan parlamentosu bahsettiğimiz yasa tasarısını geri çekme kararı aldı. Ve bu şu demek, renkli devrim girişiminin orada devam eden kavganın birinci raundunu aslında Batı güçleri kazanmış oldu. Tabii burada şöyle bir parantez açmak lazım. Gürcistan'da ısınan bu suların tabii ki de Gürcistan hükümetinin Ukrayna konusunda aldığı bağımsızlık tutumuyla da ilgisi var. Biliyorsunuz Gürcistan Sovyet sonrası dönemde Rusya'yla uzun süreli düşmanlık politikasına sahip bir ülke bir yandan. Hatta 2008'de bir çatışma da yaşandı. Ancak Gürcistan Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonda açıktan Ukrayna'nın yanında durmadı. Hatta bu durum Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da olumlu bir şekilde karşılandı. Lavrov da şunu söylemişti. Gürcistan, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılması için Batı'nın baskısı altında, ancak hükümet kendi çıkarlarına göre hareket edeceklerini söyleme cesaretini gösteriyor ki bu da övgüye değer. Tabii bütün bunlar şu anlama geliyor. Ne kadar Batı eksenli bir politika yürütürseniz yürütün, kendi ulusal çıkarlarınıza dair büyük ya da küçük hiç fark etmez herhangi bir adım attığınızda karşınızda en önce o eski batılı dostlarınızı bulacağınız gerçeği. Bu örnekte de çarpıcı bir şekilde yine ortaya çıktı bu durum. Gürcistan önce Ukrayna meselesinde aldığı tutumu, son olarak da ülke içindeki etki ajanlığına karşı yasal önlemler almaya çalışması kolektif batının dikkatini çekti ve kolektif batı için bu iki büyük suçtu. Bu adımlar Gürcistan'ın, onların anlamında söylüyorum, Batı rotasından çıkışını temsil ediyordu. Biz tabii bunları Batı medyasında Rus etkisine girmek olarak okuyoruz. Ve elbette bu tırnak içindeki suçlar cezasız kalmayacaklardı. Bu arada da eylemciler de gösterilerin devam edeceğini söyledi. Yani mesele aslında sadece yasayla ilgili değildi. Ve Gürcistan'ın Batı yanlısı bir rotada ilerlediğine dair garanti verilene kadar eylem süreçlerinin durmayacağını açıkladı. Tabii bu da Gürcistan'ın içine girdiği bu siyasi krizin yalnızca bu yasayla ibaret kalmayacağını, artık iyiden iyiye çizgiden çıktığı tırnak içinde düşünülen Gürcü rüyasını bir kabusa çevirme yönünde bütün hazırlıkların yapıldığını gösteriyor. Gürcistan da sonuçta az önce de söylediğimiz gibi kendince bir önlem alıyor veya hani Gürcistan parlamentosunda dış müdahaleye ilişkin bir siyasi dizayn yapma peşindeler. Bu dizaynın, bu ipin ucu yine Avrupa değerlerine, yine özgür dünya dediğimiz o kolektif batıya dayandığı için tabii ki de Batılılar bu işe büyük tepki gösterdiler. Ve bütün bu nedenlerin altında da, yani çok tarihsel bakacak olursak meseleye, Gürcistan'ın eski bir Sovyet ülkesi olması yatıyor. Ve Rusya'nın dibinde olması yatıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılması, ancak Rusya'nın yine önemli bir dünya gücü, süper güç olarak tarih sahnesinde yolculuğuna devam etmesi ve böyle olduğu için de Batı'nın istikrarsızlaştırabileceği Ukrayna, Gürcistan ve benzeri eski Sovyet ülkeleri üzerinden bir kapsama, Rusya'yı çevreleme, hep bunu söylenir zaten, Rusya'yı çevreme stratejisinin önemli bir ayağı. Esas neden de aslında bir anlamda bu. Nihayetinde sonuç olarak şunu söylemek lazım. Konu Rusya ve Çin olduğu zaman özellikle hem bu ülkelerin içinde hem de bu ülkelerin sınır komşularında yaşanan toplumsal olayların %90 oranında renkli devrim çıkma olasılığı var. Bunun için de sadece o olayların bir, aktörlerine, iki, söylemlerine bakmak yeterlidir. Ukrayna'da aktörlerine ve söylemlerine bakınca biz bunu görüyoruz. Gürcistan'da son hafta yaşananlar, aktörlere ve söylemlere bakınca bunu görüyoruz. Geçen sene Kazakistan eylemleri, aktörlere, yine söylemlere bakıyoruz. 2020 yılındaki Belarus eylemleri, yine onların aktörlerine bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. Hatırlarsanız Belarus'taki eylemcilerin talepleri arasında işte özelleştirme, Avrupa Birliği ile entegrasyon vesaire falan vardı. Hatta Türkiye'de bunlar ilerici, isyancı, devrimci gibi algılansa bile böyle özelleştirme talep eden eylemcilerdi bunlar. Dolayısıyla çağımız özellikle süper güçler arasındaki çatışmalar söz konusu olduğunda çok sayıda renkli devrime sahne oluyor. Hatta bu renkli devrim meselesine de biraz derinleşmek lazım. Renkli devrim nedir? Renkli devrim neye denir? Çünkü renkli devrimlere ilişkin yine bir Batı anlatısı var ki bu renkli devrim anlatısının tamamen bir komplo teorisinden ibaret olduğu pompalanıyor Batılı merkezlerce. Tabii ki dünyada komplocular var. Her şeyi savunan komplocular olduğu gibi renkli devrimlerle ilgili çeşitli komplolar ortaya atanlar da tabii ki de var. Ama bu renkli devrim diye bir şey olduğunu ve bu renkli devrimlerin emperyalizmin kendisine rakip gördüğü büyük güçleri ve dizayn vermek istediği diğer ülkeleri yönetmek adına, yönlendirmek adına, yeniden şekillendirmek adına kullandığı en önemli araç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla aslında gerçeğin yörüngesinde bu renkli devrimler meselesine de ilk fırsatta bir bölüm ayırıp değinmek gerekir diye düşünüyorum. Bu Gürcistan meselesinde de bizim aslında çıkarmamız gereken kıssadan hisse, diğer örneklerde de çoğunlukla biz hep aynı şeyleri söylüyoruz ama her gördüğümüz eyleme, her gördüğümüz isyana iyi bir şey olarak bakmamıza gerek yok. Gördüğümüz her toplumsal olaya kafamızda bir soru işareti olacak şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de Gürcistan'da mesela sokaklara çıkan insanların hepsi Amerika'nın doğrudan yönettiği insanlar değil. Bu insanların kendilerince haklı kaygıları, ülkeye dair özlemleri ve iyi niyetleri var. Ama nihayetinde bu insanlar meydanlara çıktığında Avrupa Birliği ve Amerikan bayraklarının arkasında yürüdüler. İşte bu iki arasındaki ince çizgi bizim olaylara nasıl yaklaştığımız, nasıl bir pencereden baktığımızla, yani kendimizi bu açıdan geliştirmek ve daha bilinçli bir hale getirmekle alakalı. Sadece bu Gürcistan meselesini anlatırken de, ben bir yandan anlatırken burada not da alıyorum zaten. Şu kelimeleri mesela sık sık karşılaştık. Avrupa Birliği değerleri, insan hakları, şeffaflık, demokrasi, yaptırım, sivil toplum, bağımsız medya, seçim yolsuzluğu, barışçıl gösteri, müdahale, şiddet, Kremlin parmağı. Yani bütün bunlar zaten bir algı oluşturmada bizim en çok karşımıza çıkan şeyler. Konu Amerika'nın başka bir güçle mücadelesi ise eğer. Dolayısıyla dediğimiz gibi kafalarımızdaki soru işaretleri bizim emniyet sübabımızdır bir anlamda. Gerçeğin yörüngesinde bir programın daha sonuna geldik. Kapanışı yine tabii ki de Gürcüce bir şarkıyla yapacağız. Sözleri Moris Potşişvili'ye, müziği ise Jamal Sefiaşvili'ye ait Benim Tiflisim isimli bir şarkıyla veda ediyoruz. Gerçeğin yörüngesinden bugünlük bu kadar. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.